Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mart 2020 sayısından yaklaşık 2 ay önce başladığımız bir mülakatın 3. bölümünü aktaracağız. Muammer Tan Hoca ile Kalplerde İzlerimiz Olsun başlıklı mülakatın 3. bölümünü sizinle paylaşmaya çalışacağız. Eğitim hayatınızın başlarından beri tasavvufi hayatın içinde olmuşsunuz. Bazı çevrelerde şer'i ölçüler bize yeter, tasavvufa gerek yoktur gibi yaklaşımlar var. Hatta hadislerle ilgili tartışmaların arttığı zamanımızda dinin manevi yönü oldukça azalmış durumda. Size göre tasavvuf nedir ve tasavvufa ihtiyaç var mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefat edeli 1400 küsur yıl olmuş. Tasavvuf, Peygamber Efendimizle yaşanılan zamandan bağ kurma, Peygamber Efendimizin dini anlayışını yakalama ve onu amele dökmek gayretidir. Tasavvuf, Peygamber Efendimize yolculuktur. Asr-ı saadete, ashab-ı kiramın arasına karışabilme çabasıdır. Aslında ashab-ı kiramın yaşadığı hayat bizzat tasavvuftu. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'den gördükleri neyse nedenini, niçinini en ufak bir şekilde sorgulamadan uyguluyorlardı. Ne zaman ki insanlar İslam'ın ruhundan uzaklaşmaya başlayıp dünyayla haşır neşir oldular, örfi alışkanlıklar, adetler arttı, hatta yeniden bazı cehalet anlayışları hortladı, işte o zaman bazı ehli gayret, biz İslam'ı Peygamber Efendimiz'in yaşadığı gibi yaşamaya çalışacağız diye bir araya toplantılar ve tasavvufi ekoller oluşmaya başladı. Bu gayretlere ister tasavvuf, ister tarikat veya manevi yol ne dersek diyelim, bu yol yıldızlar topluluğunun yani ashab-ı kiramın yoludur. Tasavvuf ismi sonradan konulmuş ve asr-ı saadette olmayan bir isimdir diye itiraz edilirse, o zaman Kur'an ifadesiyle tasavvufa takva yolu veya tezkiye yolu diyebiliriz. Ya da Peygamber Efendimizin ifadesiyle ihsan yolu veya zühd yolu diyebiliriz. Furkan Suresi 74. ayette, "O Rahman'ın kulları ki Rablerinin huzurunda kıyama durarak ve secdelere kapanarak geceleri ihya ederler" diye müminler tarif edilmektedir. Merak ediyorum, şu zamanda gecenin bir yarısında teheccüd vaktinde secdelere kapananların içinde ehli tasavvuftan başka kaç kişi vardır? Zariyat suresi 18. ayette yine müminler tarif edilirken, Rabbimiz onlar geceleri pek az uyurlar, seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi buyurmaktadır. Geceleri tevbe-i istiğfar eden ve bunu düzenli yapan ehli tasavvuftan başka kaç kişi vardır? Tasavvuf, dini deruni yönleriyle hayatın bütün alanlarında yaşamaktır. O yüzden tasavvufa ihlastır, istikamettir, rıza ve teslimiyettir, cihattır, güzel ahlaktır, muhabbettir, şefkattir, merhamettir, hizmettir de diyebilirsiniz. Hasılı kelam tasavvuf, Allah'a güzel bir kul olabilme yoludur, sanatıdır. Tasavvufta kalp eğitiminin gerekliliğinden bahsediliyor. Ayrıca letaifler ve murakabeler gibi farklı uygulamalar yapılıyor. Peygamber Efendimiz döneminde kalp eğitimi diye bir şey var mıydı? Böyle ders ve uygulamalar gerçekleşmiş miydi? Belki şu anda tasavvuf erbabı arasında gördüğümüz usuller, uygulamalar yoktu ama elbette kalp eğitimi vardı. Ashab-ı kiramın hepsinin kalbi Peygamber Efendimiz'e ayarlıydı. Kalplerinde bir eğrilik yoktu. Buna rağmen Peygamber Efendimiz onların kalpleri üzerinde hassasiyetle dururdu. Buhari'nin iman bölümünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Dikkat edin, cesette bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün beden iyi olur, o bozuk olursa bütün beden de bozulur. İşte bu et parçası kalptir" buyurduğuna göre ashab-ı kiramın kalpleriyle özellikle ilgilenmiştir. Yine buna benzer Müslim hadisinde Efendimiz, Allah Teala sizlerin şekillerinize ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 150 yerde kalp kelimesi, 300 yerde nefs kelimesi geçiyor. Buradan da anlıyoruz ki Allah Teala insanların kalp ve nefs eğitimi üzerinde önemli durmaktadır. Hasılı İslam kalplere inmiştir. Müsait olan insan inanmış, müsait olmayan insan inanmamıştır. İslam kalpler üzerine inşa edilmiştir. İslam kalp dinidir desek yanlış söylemiş olmayız. O yüzden bizim kalbimizin üzerine titrememiz gerekmektedir. Enfal suresinin 2. ayetinde Allah Teala, "Müminler ancak Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen kimselerdir." buyurmaktadır. Bu mizanın üzerinde de dikkatle durmamız gerekir. Rabbimiz ahiret günü için Şuara suresinde, "O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, yani tertemiz bir kalple gelenler müstesna." buyurmaktadır. Kalple ilgili bu kadar açık ayeti kerimeler varsa elbette kalple ilgili bir eğitim de olması gerekir. Kalp zikriyle ilgili yaşadığım bir hadiseyi sizlere aktarayım. 1962 yılında dişçi Mehmet Efendi'den manevi ders almıştım. Sonrasında ders kontrolü yaptırmamıştım ve kalp zikrine devam ediyordum. 1966 yılında Rauf Kamer abilerle birlikte bir Hatmi Hace meclisindeydik. Zikir sırasında ben zikri kalbimle yapmaya çalışıyordum. Zikir bittikten sonra Hacı Rauf Efendi bana dönerek, "Evladım, bundan sonra zikir yaptığın yerin karşısına geçip ruhtan devam ediver, olur mu?" dedi. İlk ders geçişim bu şekilde kontrol olmadan olmuştu. Bir müddet sonra Konya'ya geldiğimde bu sefer dişçi Mehmet Efendi ile birlikte bir zikir meclisindeydik. Zikir esnasında önce zikri kalbimle yapıyor, onun dolup sızlamaya başladığını hissettiğim zaman ruha geçip zikri ruh letaifinde yapıyordum. Onun da dolduğunu hissettiğim anda zikir esnasında birden Mehmet Efendi kulağıma eğilerek, "Evladım, ruhtan sonraki letaife geçiver," dedi. Ertesi gün yanına giderek, "Efendim, siz bunu mu demek istemiştiniz?" diye sordum. "Evet evladım, bundan sonra dersine sırda devam edersin," demişti. Benim ilk iki ders değiştirmelerim bu şekilde kerametle olmuştu. Peki o zaman size şunu soralım. Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa, nefs gibi letaifler nereden çıkıyor? Bunların kaynağı nedir? Selef-i Salih'in de zikri artırmak, teşvik etmek için çeşitli metotlar geliştirmişlerdir. Her devrin mürşitleri, müridanı teşvik etmek için muhtelif uygulamalarla zikre yönlendirmişlerdir. Zikir yaparken farklı merkezler oluşturarak ve farklı merhalelerden geçerek vücut ülkesini tamamen zikre alıştırmak ve zikreder hale getirmek istemişlerdir. Ashab-ı kiram, Peygamber Efendimizin yanından ayrıldığımız zaman bizler vücudumuzdaki azaların zikrini duyar hale gelirdik, buyuruyorlar. Yusuf Kandehlivi'nin Hayatü's Sahabe kitabında hangi ashab-ı kiram bu mevzu ile ilgili ne söylemiş okuyabilirsiniz. Demek ki vücut zikirle canlanıyor ve nur haline gelebiliyor. Letaif zikirleriyle başlayıp devam etmek bütün vücuda zikri hakim kılmak içindir. Letaif zikirlerinden sonra nefsi zikirle terbiye etmek için çalışmak gerekiyor. Nefsin yerini Selefi Salih'in iki kaşın ortasına yerleştirmişler. İnsanın öfkelendiği ve nefsinin kabardığı zaman neredeyse nefsin kabaran damarla görünür hale geldiği iki kaşın ortasına. Tabii nefis terbiyesi sadece zikirle sağlanabilecek bir şey değildir. Bir ömür boyu devam edecek olan çok zor bir imtihandır. Hatta kendi içimize yerleştirilmiş ve bizim kötülüğümüzü isteyen, kötülüğe meyilli bir varlık imtihanıdır. Nefis merhalesinden sonra zikri sultani ile bütün vücudu zikreder hale getirme çalışması yapılır. Dişçi Baba Zikri Sultani'yi tarif ederken, bir saatçi dükkanına girdiğiniz zaman nasıl bütün saatler ayrı ayrı çalışırsa, sizin vücudunuzun bütün organları da bu şekilde zikirle çalışır hale gelecek. Mafsallarınızın zikrini duyar hale gelmelisiniz, derdi. Bu letaif zikirlerinde bazı vücutlar feyzin inişiyle kendilerini tutamaz ve fiziki olarak sıçrarlar. Su değirmenine akan yemyeşil ve çok kuvvetli bir suyun feyz olarak aktığını ve çarka çarptığı zaman bıraktığı etki gibi vücuduma bir etki bıraktığını hissederdim. Bu hali yaşamak elde olan bir şey değildir. Bazı bünyelere böyle bir özellik veriyor. Her vücudun ve organların farklı yaratılması gibi herkesin manevi istidadı ve kalbi durumu farklı yaratılmıştır. Ondan sonra nef'yü ispatla kelimeyi tevhid zikri yapılır. Gönlü Allah'tan uzaklaştıran her şey yok edilmeye çalışılır ve kulluğumuzu yalnız Allah'a tahsis etme gayreti gösterilir. İşte bunlardan sonra kulluğumuzun en kıymetli safhalarından birine sıra gelir. O da tefekkürdür. Murakabeler tefekkürle Allah'a yaklaşma gayretinin ve hallerinin adıdır. Murakabe-i Ahadiyette İhlas Suresi okunur ve Allah'ın varlığı tekliği tefekkür edilir. Ya Rabbi, seni noksan sıfatlardan tenzih ve takdis ederim. Varsın, birsin, rezzak alemsin, doğmadın, doğurmadın, hiçbir şeye benzemezsin, birsin Allah'ım dedikten sonra, Ya Rabbi, günlük hayatımda murakabeyi ehadiyetin haliyle hallendir, kemaliyle olgunlaştır diye niyazda bulunulur. Bunları söyledikten sonra günlük hayatta da tefekkür edip hal olarak yaşamaya çalışılır. Murakabeyi maiyette ve hüve me'aküm eyne makuntum. Siz nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Ayeti okunarak günün her anı Rab'le geçirmeye çalışılır. Peygamber Efendimizin Cibril hadisinde tarif ettiği ihsan halini uygulamak için gayret gösterilir. Rabbimiz mekandan münezzehtir ama her an seni görüp duymaktadır. Sense vücut ülkende bu şuuru hatta hali tam olarak uygulamaya koymalısın. Murakabeyi akrabiyette ve nahnu اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر۪يدِ Ben ona, yani insana, şah damarından daha yakınım. Ayeti kerimesi tefekkür edilerek, murakabeyi maiyetteki görüp gözetmenin daha ötesinde bir yakınlık tefekkür edilmektedir. Bu kadar yakınlaşma temrininden sonra, dördüncü safha olarak murakabeyi muhabbet hali derecesi gelir. Bu noktada, Yuhibbuhum ve yuhibbune. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Ayeti kerimesinin tefekkür hali gelir. Yani ilahi aşka vasıl olma hali başlıyor. Bu aşkta yaşananlarsa kağıt ve kaleme dökülemez. Halleri sözle anlatmak mümkün değildir. Anlatılmaya çalışılsa bile anlamak kolay değildir. Kör bir insanın file dokunarak tanımaya çalışması gibidir diye tarif edilmiştir. Orası sevenle sevilenin, daha doğrusu iki sevenin arasındaki bir sır alanıdır. Bu alanla ilgili biraz malumat veren bir hadisi kutsi şöyledir. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle yaklaşmış olmaz. Nafilelerle de durmadan bana yaklaşmaya devam eder. Ta ki ben onu severim. Ben onu sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey talep ederse istediğini mutlaka ona veririm. Herhangi bir şeyden korumamı isterse de onu muhakkak ondan korurum. Bu hadisi şeriften sonra artık biz ne söyleyelim? Kalp tasfiyesi ile nefs tezkiyesi nasıl yapılır? Birbirinden farkları nelerdir? Kalp eğitiminin uyanık olun ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur ayetiyle zikirle yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Tasfiye boşaltmak demektir. Kalpteki kirleri Allah'tan gayri malayaniyi boşaltmak müridi kalbi selime ulaştırır. Nefs eğitimi ise çok farklıdır. Çünkü nefs oynak bir varlıktır, bir kararda değildir. İnsan her birisi ayrı imtihanlar olan dünya malı, şöhret, şehvet, övülme duygusu gibi vartalarla hayatın farklı safhalarında karşı karşıya gelir. Hatta insandan insana bu imtihanların zorluğu değişiklik gösterir. Kimisi bir imtihan konusunda dirençli olur da bir başka imtihan konusunda zaaf sahibi olabilir. Kalbi zikirle çalıştırdıktan sonra artık hareket kazandığı için onun için çok bir şey yapmaya gerek kalmaz. Kalbi selim tutmak için onu bulandırmamaya, bozmamaya dikkat etmek gerekir. Sonra da onu zikirle beslemeye devam etmek gerekir. Fakat nefs eğitiminde insan bazen bir bakar yerdedir, bazen bir bakar göktedir. Yani nefsin yapısından dolayı her an tehlike altındadır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'in Şems suresinde şöyle ifade edilir. Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Bir insan manevi anlamda hangi makamda veya halde olursa olsun nefsin hilesinden salim olamaz. O yüzden nefs tezkiyesi dediğimiz nefs eğitimi ölünceye kadar devam eder. Hatta maneviyat yolcusu yolunda ilerledikçe, hal sahibi oldukça, aynen zirvelere çıktıkça tehlikenin artması gibi nefsin gittikçe ustalaşmasından dolayı nefs tehlikesi devamlı artmaktadır. Bu durumu Hicr suresindeki şu ayeti kerimeden anlıyoruz. Sana yakin ölüm gelinceye kadar Rabbine kullukla devam et. Nefs imtihanını kolaylaştırmak için kişi nefsin bir boşluk bularak yapacağı saldırılara karşı dikkatli olmalıdır. Bunun için nefsin kıyas yapıp etrafta gördüğü kötülükleri bir insana normal göstermesini sağlamaması için kötü insanlardan, kötü çevrelerden, kötü görüntülerden, kötü örneklerden uzak durmalıdır. Belki ilk tedbir yanlış bir düşünceyi hiç aklına sokmamaktır. Çünkü nefs akla yanlış bir düşünceyi sokarsa daha sonra hiç durmadan bunun üzerinde çalışır. Bir gün yolda giderken aklıma birden ''Ya bu kadar gayret ediyorsun, Allah gerçekten var mıdır?'' diye bir düşünce girdi. Baktım bir müddet sonra tekrar tekrar zihnime geliyor. Ben çocuklara İslam akaidi okutmuşum. Kur'an'ın her harfinden Allah'ın varlığına inancım tam. Bu nasıl olur diye kendi kendime hayıflanıyorum. Nefsim manevi hayatımı ve inancımı sıfırlayacak bütün istediği bu. O günlerde Karaman müftüsü Abdullah Sıvacı hocayla bir araya gelmiştik. Koluna girip kendisine durumu anlattım. Birden kafasını kaldırarak "Dersin nefste mi?" dedi. "Evet," dedim. Aynen pişmiş bütün soğanı kesmeye çalıştığın zaman sağa sola kaçtığı gibi sen de nefsin üzerine gittikçe nefsin senin üzerine başka şekillerde geliyor dedi. Elhamdülillah bir müddet sonra o düşünceler zail oldu. Kendim için de etrafımdakilere de nefs zikrini diğer letaiflerden fazla tutmuşumdur. Çünkü en zoru onunla uğraşmaktır. O yüzden üzerine çok düşmek gerekir. Bu bile semboliktir. Ancak zamanla mücahedeyle ve dersler terakki ettikçe kısmi bir olgunlaşma olur. Sabır ve teenni ile hareket etme, dikkatli olma tecrübeleri kazanılır. Nefsin hileleri çoktur ve kuvvetli bir destekçisi olarak şeytan da devamlı onun yanındadır. Şeytan, Hazreti Havva validemizin nefsine müracaat etti. Onu kullanarak cennetten çıkmalarını sağladı. Aynen bu şekilde şeytan, insanın nefsine bir iva sokar. Nefs de insanın zaaf anlarında onu uygulamaya çalışır. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, şeytanın onların damarlarında dolaşacağım sözü bu şekilde tahakkuk eder. nefs dersinden murakabelere geçildiğinde kesinlikle nefsin imtihanı bitmez. Yani nefsi ıslah etme diye bir şey söz konusu değildir. Son nefese hazırlık nasıl yapılmalıdır? Aslında hayatımızın da tasavvufun da bütün gayesini bu soruyla sormuş oldum. Azrail aleyhisselam dokunduğu anda Allah diyerek gidebilmek çok çok önemlidir. Ölüm anında içimizde ne varsa dışarıya o çıkacağı için hep onunla meşgul olmamız gerekeceği açıktır. Hadis-i şerifte nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz, nasıl dirilirseniz o şekilde muamele görürsünüz buyurulması aslında son nefese nasıl hazırlanılması gerektiğini en güzel bir şekilde anlatmaktadır. Bütün ömrü son nefese hazır hale getirecek bir şekilde geçirmek gerekir. İstikamet üzere olmak son nefes için en emniyetli yoldur. Fakat son nefes için hiçbirimizin emniyeti yoktur. Peygamber Efendimiz bile son nefesine kadar "Rabbim seni hakkıyla tanıyamadım, sana hakkıyla kul olamadım" niyazında bulunmuştur. Maalesef dünya hayatının meşguliyetleri hepimizi içine alıp öğütüyor. Allah Teala Hadid Suresi 20. ayette şöyle buyurmaktadır. Bilin ki dünya hayatı bir oyundur, eğlencedir, bir süstür, aranızda bir övünüştür. Rabbimiz dünya hayatını yaşarken hepimizin meşguliyetlerini ve haleti ruhiyelerini bu şekilde özetleyi veriyor. Üstelik verilen nimetlerden de hesaba çekileceğimizi şöyle ifade ediyor. Nihayet o gün yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Yunus Emre der ki, bu dünyanın sevgisi ağulu aşa benzer. Sonunu sayan kişi ağulu aştan geçer. Yani dünya sevgisi zehirli bir yiyecektir. Sonunu düşünüyorsan bu yiyeceğe aldanma. Rabbimiz son nefesteki iki farklı hali şöyle anlatmaktadır. Vaka suresinden 83 ve 87 ayetleri arasında buyrulur. Hele can boğaza dayandığı zaman, o vakit siz bakar durursunuz. Biz ona o anda sizden daha yakınız ama göremezsiniz. Madem ki siz ceza görmeyeceğimizi iddia ediyordunuz, o zaman hadi o canı geri çevirin de görelim. Şayet iddianızda doğruysanız. Devamındaki ayetlerde ise imtihan sonu güzel olanlar anlatılır. Fakat ölen kişi Allah'a yakın olanlardansa ona rahatlık, güzel rızık verilir, naim cenneti lütfedilir. Asıl güzel ölüm hali veya müjde ise Fussilet suresi 32. ayette geçer. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara, korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin derler. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Gafur ve Rahim olan Allah'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır. Vefat ettiğimiz zaman bedenimiz işi bitmiş bir kalıp şeklinde mezara götürülecek. Ruhumuzsa melekler tarafından alınıp göz açıp kapayıncaya kadar layık olduğu yere götürecektir. Rabbimiz son nefesimizi de, kabir hayatımızı da, dirilişimizi de, ahiret hayatımızı da kolay ve güzel kılsın. Amin. Okuyucularımıza tavsiyeleriniz neler olur? Okuyucularımızdan istirhamım, yolun kıymetini bilsinler. Yolumuz insanı kamil olma yoludur. Yolumuz bu zamanda Resulullah'ın izini takip etme yoludur. Yolumuz Kur'an-ı Kerim'de geçen ve bizleri kalbi selime ulaştıracak olan yoldur. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen raziye ve merziyeye ulaşma yoludur. inabe, baştaki zata iyi sarılmak demektir. İnabeye yapışan felah bulur. Kalbi dağıtmadan bağlılığa ve teslimiyete dikkat etmek bizleri istikamette tutacaktır. Osman Efendi Üstadımız sadece bir postnişin değil, dünya Müslümanlarının bütün dertlerine deva olmak için gayret gösteren mizaç ve aksiyonda bir mümindir. Kendisine sadece ihvanı zimmetli görmeyip bütün Müslümanları zimmetli görmek Peygamber Efendimizin sıfatlarından bir sıfattır. Ondaki merhametten bir şubedir. Allah kendisine hayırlı hizmetler nasip etsin ve bizleri bu halkadan ayırmasın diye dua ediyorum. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri der ki, kalbe giren kimse, Kabe'ye giren kimseden daha üstündür. Kardeşlerimiz kalplere girsinler, kalplerde izleri olsun, gönüller alsınlar, gönüller kazansınlar. Allah'ın rızasını kazanabilmenin ve cennetlik olabilmenin yolları elbette gösterilmiştir. Bir de kısa yollar vardır. Cennete ulaşabilmenin kolay yolları vardır. Bunları arayınız. Mesela anne babaya hizmet bunlardan biridir. Yetimleri koruyup gözetmek, cömert olmak, çok salavat-ı şerife getirmek, seher vakitlerini değerlendirmek gibi. Böyle ilave gayretleri kurtuluşumuz için vesile haline getirmemiz bizim faydamızadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine vasiyet gibi bıraktığı veda hutbesinden sonra belki en çarpıcı sözü son nefesini verirken tekrar edip durduğu ve ondan sonra da ruhunu Rabbine teslim ettiği iki cümledir. Neydi o iki cümle? Peygamber Efendimiz son anında şöyle buyuruyordu. Aman namazlarınıza dikkat edin. Aman emrinizin altındakilerin haklarına, yani kul haklarına dikkat edin. Ya Rabbi, bu dünyada hepimiz kirlendik. Bizlerin huzuruna temiz olarak çıkmamızı nasip eyle. Ya Rabbi, şu konuşmalarımızı rızana muvafık eyle ve kardeşlerimizin istifadesini lütfeyle. Bizleri istikametten ayırma ve hepimizi cennette cem eyle. Cemali seyretme şerefine eriştir. Ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik, gayret, çalışma ve cihat ruhu lütfeyle. Eski izzetini ve şerefini kazanacak anlayışa ulaşmayı nasip eyle. Sözümüzü Allah'ın kelamıyla bitirelim. Rabbimiz Bakara Suresi 101. ayette bizim kendisine şöyle dua ve niyazda bulunmamızı istiyor. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Mart 2020 sayısından yaklaşık 2 ay önce başladığımız bir mülakatın son bölümünü paylaşmış olduk. Muammer Tan Hoca'yla 3 Kalplerde İzlerimiz Olsun başlıklı mülakatı paylaşarak noktalamış oluyoruz. Hem bu mülakatı hem de Sesli Dergi programımızı bu akşamlık. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden erkamradyo.com adresinden arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşmak ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.